Ayrım 12. İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 164. Korku en büyük rüşvettir. Tablo ortada. Al gülüm, ver gülüm. Ferit Şahenk, NTV ile Star TV'nin yayın politikasının tayinini AKP'ye teslim ediyor. Karşılığında sadece Galata Port misali dev ihaleler almıyor. Aynı zamanda yerine getirmediği taahhütler için zerre bedel ödemiyor. Ciner ve Şahenk, Türkiye'de egemen olan medya düzeninin en somut ve can alıcı örnekleridir. Son dönem bu çarka giren bir başka isim Erdoğan Demirören'dir. O Erdoğan Demirören ki bir zamanlar Demirel ile Özal'ın en yakınıydı. Laik Genelkurmay Başkanları onun yalısında yabancı konuklarını ağırlardı. Evet, Erol Simavi gibi Tayyip Erdoğan'la taban tabana zıt olan bir isimle kanka olup, 40 yıl yoldaşlık yapan Erdoğan Demirören, şimdilerde Tayyip'in telefonda ettiği bir sözden ötürü 78 yaşında hüngür hüngür ağlayan adamdır. Peki bunun anlamı nedir? Sevgi değildir, zira Demirören gibi iş adamları kendinden ve çıkarlarından başka kimseyi sevmez. O zaman ne midir? Beklentiler ve korkudur. Hiç unutmam, toprağı bol olsun, ünlü iş adamı Üzeyir Gari, bir yurt dışı seyahati esnasında bana korku en büyük rüşvettir demişti. İşte Demirören, beklentilerin yanı sıra pek çok iş adamı gibi Tayyip Erdoğan'a karşı dikkatlidir ve zarar görmeme adına hareket etmiştir. Malum Demirören'in en çok korktuğu şey oğlu Yıldırım'ın hapse girmesiydi. Şike soruşturmaları sürecinde Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havuççu'nun şike yaptığı iddiasıyla tutuklanması Demirören ailesini ürkütmüştü, zira patron Yıldırım Demirören'di. Ve kulüpte onun emri olmadan hiçbir şeyin olamayacağı aşikardı. Dolayısıyla Erdoğan Bey'in oğlu Yıldırım bağlamında korkması normaldi. Ama ne olduysa oldu, Yıldırım Demirören bırakın tutuklanmayı, o soruşturmaya dahil bile edilmedi. Dahası var. Yıldırım Demirören, Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Futbol Federasyonu Başkanı oldu ve hala o koltukta. Erdoğan Demirören, Millet ve Vatan gibi kuruluşlardan bugüne dek layık bir okura yaslanan gazeteleri Aydın Doğan'dan satın aldıktan sonra AKP'nin emrine verdi. Öyle ki AKP'yi eleştiren yazarlar bir bir tasfiye edildi. Erdoğan Demirören'in yazarları toplayıp AKP'ye dönün ve onu destekleyin, aksi takdirde sizi kovacağım dediği sevgili Mustafa Mutlu'nun yazdığı kitapla ispatlı. Demirören ailesi sırf iktidarı memnun etmek adına satın aldıkları gazeteleri her yıl onlarca milyon dolar sübvanse ediyorlar. Kuşkusuz karşılıklarını da alıyorlar. Demirören grubunun AKP iktidarıyla beraber aldığı mesafe ortada. Beyoğlu'nun merkezinde diktiği AVM'ye nasıl izin aldıkları tek başına bir kitap konusudur. Totali alabilmek gibi bir büyüklüğe erişebilmek ancak iktidarla el ele olmakla mümkündür. Ancak bir şey kesindir. Sadece Erdoğan Demirören değil, Turgay Ciner ve Ferit Şahenk, devran döndüğü saat Tayyip Erdoğan'dan en çok şikayetçi olacak isimlerdir. Çünkü bu isimlerin dünü bellidir. O halde hadisenin yorumu açıktır. Türk medyası şirket çıkarları ve hesaplarına rehindir. Türkiye ailesi bundan ötürüdür ki hakikatleri öğrenemiyor. Tersine plastik medyanın manipülasyonlarıyla uyutuluyor. İlaveten Türk halkı bundan dolayıdır ki medyayı en güvenilmezlerin zirvesinde görüyor. Kabataş yalanının şahitleri. Gezi direnişi tarihe geçecek demokratik bir isyandır ki böylesi hareketlere Türk tarihinde pek rastlanmaz. Milyonlarca insan günler ve haftalar boyunca tek bir cam kırmadan ve burun kanatmadan faşist iktidara karşı şanlı bir direniş sergilemiştir. İktidarı ve Tayyip Erdoğan'ı çok korkutan bu demokratik halk isyanı başlarda medyadan ilgi görmemiştir. Düşünün, Taksim'de milyonlar ayaktayken ve bütün dünya pür dikkat izlerken tüm medyamız penguen belgeselleri yayınlıyordu. Kuşkusuz takınılan bu tutumda hep yapıldığı gibi AKP genel merkezinden tehditli yönlendirmeler söz konusuydu ama ondan önemlisi medyamızda karartmalar iktidara şirinlik adına reflekse dönüşmüştü. Evet, AKP ile beraber refleks gazeteciliği hayli mesafe almıştı ve medya patronları da çalışanlar da durumdan vazife çıkarıyordu. Medyanın bu süreçte yaptığı rezil manipülasyonlar ise yayıncılık adına utanç belgeleridir. Dolmabahçe Camii'nde içki içildiği yalanı ile Kabataş'ta üstü çıplak 70-80 saldırgan türbanlı kadını bebeğiyle birlikte dövüp üstüne işediler çamuru. Sadece dinci besleme sözde gazeteciler tarafından değil, Tayyip Erdoğan'a yaranma ve NTV ile Habertürk'te aldıkları ballı maaşı almayı sürdürme adına Balçiçek, Pamir, İlter ve İsmet Berkan gibi merkez medyanın isimleri tarafından da hayasızca ortaya atılabildi. Hakikat ortaya çıkınca İsmet Berkan boynunu eğip utancını sergilerken Balçiçek onu bile yapmadı. Cumhuriyet yeni misyonunda. Cumhuriyet gazetesi içinde bir parantez. Bu gazete Tayyip Erdoğan'a teslim olmadı ama FETÖ ile HDP'nin adeta kucağına düştü. Özellikle Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliği ile beraber Cumhuriyet kuruluş misyonuna açıktan elveda dedi ve tarihsel Yunus Nadi, İlhan Selçuk çizgisinden ayrılıp bambaşka bir kimliğe büründü. Yani ABD-AB eksenli neoliberal bir gazete oldu. Cumhuriyet'teki bu duruş kayması Mine Kırıkkanat gibi milli yazarlarını bile çileden çıkardı, isyan etmelerine sebep oldu. Tunceli yeniden dersim yapma, yani yeni Sevr misyonunu çağrıştıran bu savrulma, medyada çökertilemez denilen kalelerin nasıl fethedildiğinin resmidir. Yunus Nadi, Nadir Nadi, Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk. Bugünün Cumhuriyet gazetesini görseler, inanın Yakup Cemil'in yaptığı gibi o binaya gider ve silahlarını fora derlerdi. Milliyetçi medya. Peki, Türkiye'deki milliyetçi medya mı? Keşke olsa ama yok. Milliyetçi gazetelerin en büyüğü olan Yeni Çağ'dan ayrılmam, Fethullah'ı eleştiren bir yazımın şehir baskılarından çıkarılması sebebiyledir ki bunun anlamı nedir? Okurlarım karar versin. Yeni Çağ milliyetçi çizgisine rağmen MHP ile sadece Bahçeli yüzünden sürekli sorunlar yaşadı. Ve parti yönetimi tarafından zaman zaman hedefe oturtuldu. Orta Doğu ise gazete değil, parti bülteni ki sadece 1-2 bin tane dağıtılıyor. Orada eski yardımcım Orhan Karataş dışında önemsenecek tek bir kişi yok. Yazar diye istihdam edilen bazı enikler ise Bahçeli'nin küfürcüleri ve Bahçeli ile beraber yok olacaklar. TV olarak Bengü Türk diye bir kanalları var ama ben şahsen bir kere bile o kanalı izlemiş değilim. Kısacası MHP, Bahçeli sayesinde medyada yok hükmündedir ki bunu aslında normal karşılamak gerekiyor. Milli medyada Bahçeli, Perinçek farkı. Bahçeli bütün televizyon kanallarından ısrarla çağrılmasına rağmen seçim dönemlerinde bile hiçbirine katılmıyor. Dolayısıyla böyle birinin medya örgütlenmesi yapması zaten beklenemez. İlaveten MHP'nin basın danışmanı olan Metin Özkan, isminde ülkücük hareketle zerre alakası olmayan 3. sınıf genç bir stajyer gazeteci seçmesi, Bahçeli'nin medyaya bakışını resmeden bir başka görüntüdür. Bir parti düşünün, köklü ve kutlu bir fikri hareketin temsilcisi olduğunu söyleyip milyonlarca oy alacak ama 2000'den fazla satan bir gazetesi olmayacak. Bunun tek nedeni sadece ve sadece Devlet Bahçeli'nin böyle bir gazete istememesidir. Belli ki Bahçeli bu konuda da görev almıştır ve çok satan bir gazetenin oluşumuna engel olmaktadır. Bahçeli onca imkana rağmen milliyetçi camianın medyasına set olurken, ulusalcı camia bütün imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen Doğu Perinçek ve arkadaşları sayesinde yazılı ve görsel medyanın sahibi oldu ki işte ulusal kanal hem saygınlığı hem izlenirliğiyle göz önündedir. Keza Aydınlık bugün herkesin ne yazdığını merak ettiği bir gazetedir. Tayyip ile Aydın Doğan. Gelelim Aydın Doğan ile Tayyip'in ilişkisine. Neredeyse her mevsim değişen bu ilişkiyi biraz da Tayyip ile İstanbul sermayesi ve küresel sermaye ilişkisi diye okumak gerekiyor. Aydın Doğan, AKP'nin kuruluş sürecinde Tayyip Erdoğan'a hasım değildi. Açıktan destek vermese de karşı yayın yapmadı. Öyle ki yukarıda değindik, Hürriyet'in Frankfurt'taki matbaa açılışına Mesut Yılmaz ve Çiller'le beraber Tayyip Erdoğan da davet edildi. AKP iktidarının ilk döneminde ilişkiler mükemmeldi. Doğan grubu özellikle AB sürecinde iktidarla adeta militanca beraber oldu. En önemlisi Tayyip Erdoğan'ın yasa ve kural dışı tepeden inme biçimde Siirt'ten mebus yapılmasına kamuoyu adına itiraz bile etmedi. Doğan grubu tezkere olayında da Tayyip Erdoğan'la beraberdi. Nadir atılan eleştirel manşetler ve onun yarattığı günlük kızgınlıklar rahat aşıldı ve sorun olmadı. Doğan grubu ile iktidar ya da Tayyip Erdoğan kavgası ikinci dönem uç verdi. Erdoğan güçlendikçe bütün medya misali Doğan'ı da denetime almak istedi. Aydın Doğan buna izin vermeyince sorun çıktı. Ardından yukarıda anlattığımız gibi Deniz Feneri olayı, Aydın Doğan'a rafineri izni verilmemesi, Hilton Oteli ve arazisi için hedeflenen imar değişikliğine Erdoğan hayır demesi, vergi cezaları, iplerin gerilmesine gerekçe oldu. Ergenekon ile balyoz soruşturmalarına Doğan medyasının diğer yandaşlar misali açıktan destek olmaması Tayyip Erdoğan'ı yine kızdırdı. Aydın Doğan ilk defa bir siyasi iktidarın kendini batırabileceğini görüp araya ricacılar soktu. İktidara yaranma adına Ahmet Hakan, Coşkun gibi isimleri yazar yapıp televizyon programları verdi. Onlarla yetinmedi. İlerleyen süreçte Taha Akyol ve Akif Bekir'i Hürriyet'e aldı. Hürriyet'ten kovulanlar. En önemlisi AKP'lilerin sevmediği, Türkiye'nin en önemli yazarları olan Oktay Ekşi, Yılmaz Özdil, Soner Yalçın, Bekir Coşkun, Rahmi Turan, Özdemir İnce ve Cüneyt Ülsever gibi isimler Hürriyet'ten kovuldu. Emin Çölaşan demiyorum. Zira onun kovulmasının AKP ile uzak yakın alakasının olmadığını bir dönem Doğan grubunda yöneticilik yapan biri olarak iyi biliyorum. Aydın Doğan, Çölaşan'ın şımarıklığı sebebiyle sevmezdi. Kovmak için yıllarca bahane aradı ki onun darbe komisyonundaki şu ifadeleri aslında olayı yeterince anlatıyor. Emin Çölaşan'ı ben kovdum. Kızım ve genel yayın müdürü kovmamak için şöyle yapalım böyle yapalım diyerek beni uyutmaya kalktılar. Sonunda dedim ki ikiniz birden gidersiniz. Sonunda İzmir'de Emin'i kovdular. Emin'in kovulmasında hiçbir siyasi parti, askerler de dahil bu adamı at diye bir ısrarda bulunmadı. Emin yönetilemez hale gelmişti. Emin, bu gazetenin sahibinin gücü bana yetmez diyordu. Takıntıyı meslek haline getirmişti. İyi Melih diyerek her yazısında 10 bin dolar ceza ödemeye başlamıştım. Emin, takıntıyı bırak, kampanya açmayı bırak dediğimde, hükümetin aleyhine yazmayayım mı diyorsun dedi. Ben de ağzıma geleni söyledim. Ben sana hükümet aleyhinde yazma demiyorum ama burası babanın çiftliği değil dedim. Emin'i ben çıkardım. Çıkarttığıma da çok iyi ettim. Ben kovdum. Herkese de hesabını vermeye hazırım. Emin her defasında bizden götürdü. Aydın Doğan'ın Tayyip Erdoğan'la olan gitgelli ilişkileri süreç içinde devam etti. 3,5 milyar dolarlık vergi cezası AKP'nin yönettiği Maliye Bakanlığı aracılığıyla 1/4 miktarda indirildi. Hürriyet'ten iki ileri bir geri. Dahası Hürriyet gazetesi AKP'ye yönelik kapatılma davası sürecinin finalinde manşetten AKP'nin yanında yer alarak kapatılmama yönünde ağırlık koydu. Zaman geçti, ilişkiler yine gerildi. Zira Tayyip Erdoğan kesinlikle kendisine biat edilmesini istiyordu ki Aydın Doğan, Turgay Ciner veya Ferit Şahenk'ten farklıydı. Gerçek bir medya patronu olduğundan gazete ve televizyonun anahtarını iktidara vermiyordu. Oysa diğerleri aynen öyle yapmıştı ve kurulan alofatil sistemleriyle bizzat iktidar tarafından yönetiliyorlardı. Bir ara yaşı ilerleyen Aydın Doğan'ın medyadan çekileceği ve Ülker grubunun Hürriyet'i alacağı söylendi. Bu olmadı ama Aydın Doğan medyada birden küçülmeye başladı. Milliyeti ve özelleştirmeden aldığı Star TV'yi hemen elden çıkardı. Bu küçülme belli ki iktidarın isteğiydi ve Aydın Doğan karşı koyamadı. Aydın Doğan bir ara iktidar baskısıyla o kadar zora girdi ki Fehmi Koru gibi yandaş gazetecilerin organize ettiği fasıllara katıldı. Aydın Bey Rasim Ozan'a gitti. En dramatiği sırf Tayyip Erdoğan'a yakınlar diye Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı çiftinin Üsküdar'daki evine öğle yemeğine misafir oldu. Aydın Doğan'ı biraz olsun tanıyan biri olarak bu sahneyi görünce korkutmak en etkili silahtır sözünü bir kere daha hatırladım. Evet, Aydın Doğan gibi mağrur biri Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı gibi yeni yetme çocukların ayağına giderek AKP zirvelerine mesaj veriyordu. Peki kim midir bu çocuklar? Nagihan? Tuncay Özkan'ın işi alıp gazeteci yaptığı ve akşam gazetesindeyken Tayyip Erdoğan'ı yerden yere vuran bir isimdi ki işte bir satırı. Tayyip Erdoğan şahsen beni utandırıyor. Seçtiği bayağı kelimeler yüzümü kızartıyor ve bu ülkeye olan aidiyet hissimi zayıflatıyor. Himmet ya Rasim. Evet, birkaç yıl önce böyle yazan biri heyhat şimdi Tayyip'in fedaisi pozlarında sarayda kabul görüyor. Ve Aydın Doğan gibi bir medya imparatoru onunla görünmek için çırpınıyor. Eşi Rasim Ozan ise medyaya 5-6 yıl önce girip ergen refleksleri veren heyecanlı bir çocuk. Bu ikili aslında bugünün medya düzenini özetleyen figürler. Son birkaç yıldır hangi kanal açsanız bunlar var. Eğitimleri ve birikimleri sınırlı. Tek özellikleri militanlık. Aldıkları ücretler ise dudak uçuklatıyor. Her ay onlarca bin dolarlık maaşlar söz konusu ve birkaç kanal ile gazetede aynı anda çalışıyorlar. O kadar çok kazanıyorlar ki boğaza nazır yalı aldılar. Hayır, AKP ile zengin olan gazeteciler bu iki isimle sınırlı değil. AKP'nin zengin ettiği gazeteciler. TRT 2002'den bugüne para saçıyor. AKP'ye yandaş olanlar TRT sayesinde servet kazandılar. Düşünün, Ayşe Böhürler gibi birinin kurduğu şirketle TRT'den aldığı ihale tutarı eski parayla trilyonlar. Peki kim midir bu Ayşe Böhürler? Kamuoyunun tanıdığı en önemli türban savunucusu. Muhafazakar gazetelerde yazı yazdı. AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Ayşe Böhürler için CHP milletvekili Erdal Aksünger, TBMM'de soru önergesi vererek TRT'den aldığı işleri sordu. Bülent Arınç bu soru önergesini şöyle cevapladı. Ayşe Böhürler'e ait ajans Y Medya şirketi TRT'ye pek çok program yaptı. İktisadiyat isimli programı toplam olarak 551 bölüm olarak yayınlandı ve Böhürler'in şirketine bu programdan dolayı TRT tarafından 4 trilyon 683 milyar 500 bin TL ödenmiştir. Keza aynı firmaya ait Nuray Mert ile Orta Doğu isimli belgesele 561 milyar, Min El Aşk ve Güneş Şehirler isimli yapımlara da 139 milyar ödenmiştir. Fehmi Korun'un villası. Fehmi Koru ile eskinin solcusu bugünün neoliberali Derya Sazak'ta, TRT'den nemalananlardan ki Fehmi bir dönem tam beş ayrı yerden maaş alıyordu. Fehmi Koru için bir parantez. Koru sadece pek çok televizyon kanalından her ay on binlerce maaş dolar almadı. Aynı zamanda İstanbul Boğazı'nda sit alanı olan bir yere villa kondurdu. Evet, çivi bile çakılması yasak olan alanda bulunan bir gecekonduyu kelepir fiyata satın alan Fehmi Koru bu yapıyı yıkıp şaşalı bir villa inşa etti. Dramatik olan bu inşaatı ne belediye ne de devletin diğer kurumları engelleyebildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün TBMM'ye taşıdığı bu olayın üstüne giden hiç olmadı. Tam bu süreçte kaçak villasına olur ve izin veren Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ü Fehmi Koru'nun sütununda övmesi medyada haber malzemesi bile oldu. Evet, ilahiyat mezunu olup birkaç aylığına misafir öğrenci olarak gittiği Harvard'ı mezun olduğu okul gibi sunan ya da o tür sunumlara itiraz etmeyen Fehmi Koru'nun bu villa olayında iddiaların altında kaldığı vakiadır. Avni Özgürel'e trilyonlar. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın akil adamı Avni Özgürel'e. Avni Özgürel yine kamuya yaptığı işlerle dolar milyoneri olan AKP destekçisi gazetecilerden. Avni Özgürel'in eşiyle beraber sahip olduğu şirket, TRT'ye astronomik ücretlerle Çınaraltı ve 45 Artı isimli programlar ve ilaveten yine TRT'ye Kırımlı isimli bir film daha yaptı. Ardından Türk Hava Yolları'na Muhteşem Sinan filmi. Sonrasında Mahpeyker Kösem Sultan filmi. Sadece ve sadece 9 bin kişinin seyrettiği Mahpeyker filmi için bakanlık önce 3 milyon lira, ardından da epeyce bir destek primi verdi. Amiyane tabirle Avni Özgürel'e yapılan bu büyük kıyaklar Yeni Şafak yazarı İslamcı Yusuf Kaplan'ı bile isyan ettirdi. Kaplan milyonlarca liralık destekle çekilen filmi 29 Kasım 2010'da köşesinde şöyle değerlendirdi. İslamcı Yusuf Kaplan'ın isyanı. Mahpeyker gibi hiçbir estetik değeri olmayan, izleyiciyi ayartarak köşeyi dönmek amacıyla pespaye Hollywood konvansiyonlarında çekilen, sıradan gerek senaryosu, gerek rejisi, gerek sanat yönetimi, gerekse montajı bakımından dökülen bir piyasa filmine destek vermediğimi, veremeyeceğimi açıkladığım için filmin senaristi ve proje sahibi Avni Özgürel, dinci bu adam. Sinemadan anlamaz, o yüzden padişahın sevişme sahnesinden ötürü filme saldırıyor demeye getirerek, özür dilerim ama tas tamam şark kurnazlığını andıran bir tavırla, hedef saptırıcı açıklamalarla beni yıpratmaya çalışıyor. Avni Özgürel, benim Türkiye'de sinemadan gerçekten anlayan birkaç kişiden biri olduğumu, Londra'da televizyon ve sinema alanında master ve doktora eğitimi aldığımı, Oxford Üniversitesi Press gibi saygın bir yayın evinden dünyanın önde gelen film akademisyenleriyle dünya sineması konusunda devasa bir kitap yayınladığımızı, bir sinema okulu kurduğumu, Bilgi Üniversitesi'nde 9 yıl lisans ve yüksek lisans düzeyinde film teorisi, dünya sineması dersleri verdiğimi, çok sayıda yüksek lisans tezi hazırlattığımı biliyor. İslamcıları bile isyan ettiren maddi iktidar desteği sonrasında Avni Özgürel bütün kanallarda AKP adına şakıyan bülbüllerden biri oldu. Van Ajans'ta Erkan Mumcu ile Ahmet Hakan. Van Ajans konusuna gelince, TRT'nin alet olduğu bir başka zengin gazeteci yaratma projesidir bu. 157 muhabiri ve 301 prodüktör çalışanı olan TRT, akıl almaz bir şekilde yeni kurulan bir ajansla haber anlaşması yaptı. Bugünün parasıyla 60 milyon aşan bu anlaşmayla Dünyamız Detayı, Gümüş Hilal, TRT Dünya Raporu başlıklı programlar için anlaşma yapıldı. Van Ajansı isimli bu yeni ajansta Erkan Mumcu'dan tutun da Ahmet Hakan Coşkun'un kardeşine kadar bir sürü isim var ve Ahmet Hakan kardeşine bu ihaleyi veren TRT Müdürü İbrahim Şahin'i Hürriyet Tek Köşesi'nde büyük ve başarılı bir bürokrat diyerek göklere çıkardı. Yandaş kalemin Van Ajans isyanı. Van Ajans olayıyla alakalı olarak Yandaş Star gazetesinin yazarı Cem Küçük bile kıyameti koparıp 9 Eylül 2015'te şunları yazdı. 2 Ocak 2009'da TRT'ye imzalatılan Van Ajans soygununun hesabı hala Ahmet Hakan'a ve çetesine sorulmadı. Savcılık şu an soruşturmayı sürdürüyor ve iddianameye yazılma aşamasında. Devlet Denetleme Kurulu'nun TRT'deki soygunlarla ilgili raporu bekleniyor. Hırsızlık tüm boyutlarıyla ortaya çıkacak. Van Ajans vurgunu olarak kayıtlara geçen büyük soygunun içinde kimler yoktu ki? Bu soygun işini genel koordinatör gibi yöneten bizzat Ahmet Hakan'dı. Ahmet Hakan'ın yengesi Özlem Coşkun da bu yolsuzluğun içindeydi. Dönemin TRT'sinin ikinci adamı Zeynel Koç da Erkan Mumcu'nun çok yakınıydı. Ahmet Hakan ve Abdullah Topel Coşkun da İbrahim Şahin'le kankaydı. Tüm bu grift ve yoz ilişkiler ağı sayesinde 2 Ocak 2009'da o büyük vurgun yapıldı. Devletin yani milletin paraları hortumlandı. Bu soygunun hemen ardından Ahmet Hakan 5 Ocak 2009'da İbrahim Şahin'le ilgili Yıldızı Parlayan Bürokrat başlıklı basın tarihine utançla geçecek bir yazı yazdı. Dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i yıkayıp yağlayan bu yazı soyguna yol vermesi karşılığında Şahin'e verilmiş basın rüşvetiydi. Ahmet Hakan'ın başında olduğu yolsuzluk çetesi tam anlamıyla açıktaydı. O dönemde basında bu yolsuzluklar yazıldı ve Mali Şube, Van Ajans soygunu konusunda detaylı dosya hazırladı fakat dosyayı işleme sokmadı. Mali Şube'yi yöneten Fethullahçı çete ile Ahmet Hakan'ın başında olduğu Van Ajans çetesi arasında ne tür pazarlıklar oldu? Bunlar da teker teker ortaya çıkacak. Sonrasında ise dönemin İçişleri Bakanı olan ve Van Ajans çetesi ile haksız çıkar ilişkileri olan İdris Naim Şahin dosyanın tamamen imha edilmesini istedi. Bugün biliyoruz ki İdris Naim Şahin diğer yandan Fethullahçı çetenin emrinde bir bakandı. Bütün bu yoz ilişkilerin odağında olan ve 2012 yılında evlenen Mükremin Atmaca'nın iki nikah şahidi kimdi dersiniz? Yaptığı yolsuzluğun üstünü örten İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Atmaca'nın girift ilişkiler üstadı Erkan Mumcu. Düşünün, her gün her ortamda Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine küfreden Erkan Mumcu ve Ahmet Hakan aynı dönemde hem TRT'den trilyonlarca lira hortumluyordu hem de AK Parti'den siyasetçilerle ve Mükremin Atmaca aracılığıyla kimi sözde muhafazakar gazetecilerle kanka vaziyetteydi. Ama artık bu dönem bitti. Van Ajans dosyası da yeniden açılıyor ve sorumlu olan herkes yapılanın bedelini ödeyecek. Hem de en ağır şekilde. Evet, Van Ajans'ta yapılan yolsuzluklar bağlamında artık yandaş kalemler bile feveran noktasındadır. Burada bir parantez. Star yazarı Cem Küçük'ün yolsuzluk suçlamasında bulunduğu eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ise halen saray iradesiyle Samsun valisidir. 12. ayrımın sonu. Sayfa 178.